Ayrım 9.
Her şeyimi yitirdim. Mesleğimi, mutluluğumu, sanatımı, bilimimi, sevdiğim kadını. Her şeyi senin yüzünden yitirdim. İşte tabancalar. Ben silahımı havaya atarak seni bağışlıyorum. Evet, bağışlıyorum seni. Hemen burada silahımı havaya boşaltıyorum ve böylece geride ne bir ses, ne bir at bırakmadan kaybolup gidiyorum ortadan. Neredeyse ağlayacak bir durumdaydım. Hem de bütün bu sözlerimin Silvio'dan ve Lermontov'un maskara adına alınmış olduğunu bilmeme karşın. Sonra da kendi kendime öyle bir utandım ki hemen kızağı durdurdum ve indim. Yolun ortasına dikildim. Zavallı Vanka iyice şaşırmış, içini çekerek bana bakıyordu durmadan. Ben ne yapacaktım şimdi? Oraya gitmem olacak iş değildi. Ama gitmemek de aynı şeydi. Tanrım, gitmekten nasıl cayabilirdim? Hele bu kadar küçümsemelerden sonra. Yeniden kızağa atlayarak hayır diye haykırdım. Bu benim alın yazım. Boynumun borcu bu. Haydi sür arabacı. Doğru oraya. Ve böyle söyleyerek sabırsızlık içinde arabacının ensesine bir yumruk indirdim. Zavallı köylücük ne yapıyorsun? Niye vuruyorsun diye bağırdı. Fakat o hırsla ata öyle bir kırbaç indirdi ki zavallı at çifte atmaya başladı can acısıyla. Sulu sepken lapa lapa yağıyordu durmadan. Fakat buna hiç de aldırmadığım için iyice açılmıştım. Her şeyi unutmuştum. Çünkü tokat atmaya kesinlikle karar vermiştim ve içimden gelen bir ses bana bunun muhakkak şimdi olacağını, buna hiçbir kuvvetin engel olamayacağını fısıldıyordu. Kar tufanı arasında arada bir görünen fenerler cenaze alayındaki üzüntü meşalelerini andırıyordu. Kar paltomun, elbisemin, boyun bağımın içine girmiş eriyordu. Ama bunlara aldırdığım yoktu. Çünkü nasıl olsa mahvolmuş bir adamdım ben. En sonunda geldik oraya. Hemen kendimi kaybetmiş gibi kızaktan atladım, merdivenlerden koşa koşa çıktım ve yumrukla tekmeyle kapıyı vurmaya başladım. Özellikle de ayağımla. Dizlerimin üzerinde güçlükle durabiliyordum. Hemen kapı açıldı. Sanki benim geleceğimi önceden biliyorlardı. Gerçekten de Simonov birisinin daha gelebileceğini söylemişti. Çünkü bu tür yerlerde ancak önceden haber verilerek girilebilirdi. Her zaman tedbirli olmak zorundaydılar. Burası çoktan beri polislerimizin kökünü kazımak için uğraştığı o zamanın moda mağazalarından biriydi. Buralar gündüz gerçekten de bir mağazaydı. Ama akşam olunca özellikle tavsiye ile gelen konuklar kabul edilirdi. Hızlı adımlarla karanlık dükkandan geçerek önceden çok iyi tanıdığım salona girdim. Bu yalnız tek bir mum yanan salona girince şaşkınlıkla duraladım. Hiç kimse yoktu içeride. Oradaki birine ''Nerede onlar?'' diye sordum. Evet, kuşku yok ki her biri bir yana dağılmıştı. Karşımda dikilip duran kadın beni az çok tanıdığı için aptalca bir gülümsemeyle yüzüme bakıp duruyordu. Bir dakika sonra kapı açıldı ve içeri bir başkası daha girdi. Hiç kimseye aldırış etmeden odada aşağı yukarı dolaşmaya başladım. Bu arada kendi kendime de konuşuyordum. Sanki ölümden kurtulmuş gibi sevinç içerisindeydim. Bu sevinci tüm benliğimde duyuyordum. Çünkü tokadı muhakkak vuracaktım. Böyle yapacağımı çok iyi biliyordum. Ama onlar yoktu artık. Her şey değişmişti. Sağa sola bakınıp duruyordum. Fakat hala tam olarak kendime gelememiştim. Bir an gözlerim elimde olmadan içeri giren kıza takıldı. Karşımda genç, biraz solgun, taptaze bir yüz duruyordu. Kapkara düzgün kaşları, biraz şaşırmışçasına bana bakan ciddi gözleri vardı. Birden çok hoşuma gitmişti nedense. Eğer bana gülümsemiş olsaydı hemen nefret ederdim kendisinden. Ona büyük çaba harcayarak dikkatle bakmaya başladım. Çünkü hala düşüncelerimi tam olarak toparlayamıyordum. Saf, iyi bir kız olduğu yüzünden belliydi. Ama tuhaf bir ciddilik göze çarpıyordu gene de. Onun burada pek çok şeyini yitirmiş olduğuna emindim. Anlaşılan bizim budalaların hiçbiri onu fark edememişti. Gerçi ne kadar uzun boylu, düzgün vücutlu, sağlık fışkıran bir kadın olursa olsun pek de güzel sayılmazdı. Son derece basit giyinmişti. Tuhaf, iğrenç bir duygu dürttü beni ve ona doğru yürüdüm. Bu arada gözlerim aynaya takıldı. Telaş içindeki yüzüm çok iğrenç geldi bana. Yüzüm solgun, bitkin ve iğrençti. Saçlarım da darmadağınıktı. Bırak böyle olsun, daha çok sevinmem gerek diye düşündüm. Ona ne denli iğrenç görünürsem o denli hoşlanmalıyım. Bu daha çok hoşuma gider. Bölmenin arkasından sanki birisini güçlü bir basınç altında sıkıştırıyor, boğuyorlarmış gibi iniltiler geldi ansızın. Duvar saatinin hırıltısıydı bu. İşte doğal olmayan bu uzun hırıltıları ince, çirkin, sanki birinin ileri sıçrarken çıkardığı sese benzeyen saat çınlaması izledi. Saat 2'yi vurmuştu. Birden sıçradım. Oysa hiç uyumamıştım. Yatağa uzanmış, biraz kendimden geçmiştim. Zaten dar, basık tavanlı, ufacık bir yer olan oda, kocaman elbise dolabı, sağa sola rastgele fırlatılmış kutular, paçavralar, bir sürü ıvır zıvırla hemen hemen iyice karanlıklaşmıştı. Odanın öte ucundaki masanın üzerinde duran küçük mum parçası gitgide sönükleşiyor, arada bir parlıyordu. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra bitecek ve oda iyice karanlığa gömülecekti. Çok geçmeden kendime geldim. Her şey atılmaya hazır bekliyormuş gibi pek fazla zorlamak gerekmeden birdenbire canlanıverdi belleğimde. Geçmişteki tüm olayları unuttuğum anlarda bile bir türlü aklımdan çıkmayan, yatışmış hayallerimin ağır ağır çevresini dolaştığı bir nokta. Hiç kıpırdamadan duruyordu sanki belleğimin bir köşesinde. İşin tuhafı da ayrıldıktan sonra bile o gün başımdan geçenler sanki çok önceden olup bitmiş, sanki benimle hiç ilgisi olmayan şeylermiş gibi gelmişti bana. Kafam sarhoşmuş gibi bir sersemlik içindeydi. Sanki tepemde uçup duran bir şey ikide bir kafama çarpıyor, beni düşlerimden uyandırıyor, rahatsız ediyordu. İçimdeki sıkıntı ve hırs durmadan kabardıkça kabarıyor, sanki taşıp gidecek bir yol arıyordu. Birden tam yanı başımda iki iri, kocaman kocaman açılmış göz gördüm. Büyük bir merak içinde ısrarla beni süzüyordu. Bu bakışlar soğuk ve kayıtsızdı. Bana büsbütün yabancı, somurtkan, insana ağırlık veren bakışlardı. Birden iğrenç bir düşünce doğdu beynimde. Tüm vücudum kötü bir titremeyle ürperdi. İnsan aynı kötü duyguları ancak rutubetli, havasız yer altına girerken duyabilirdi. Bu iki gözün şimdi tam böyle bir anda beni incelemeye başlamış olması hiç de doğal bir durum değildi. Zavallı kızcağızla iki saat süresince tek bir söz konuşmadan yattığımı, hatta konuşmayı gereksiz bulduğumu düşününce birden gülesim geldi. Şimdi ise fuhuş denen şeyin akrep gibi iğrenç olduğunu düşünerek ürperiyordum. Evet, fuhuş gerçek bir sevginin bittiği yerde tüm utanmazlığı, kabalığı, sevimsizliğiyle başlıyordu. Uzun süre birbirimizle bakıştık ama o ne gözlerini benimkilerden kaçırıyor ne de bakışlarının biçimini değiştiriyordu. Öyle ki sonunda ansızın korku kaplayıverdi benliğimi. Bu duruma bir an önce son vermek için senin adın ne diye sordum kesik kesik. Hemen hemen fısıltısıyla Liza diye cevap verdi. Asık bir yüzle söylemişti bunu. Hemen gözlerini indirdi sonra. Ben de hiç sesimi çıkarmadım. Daha sonra sanki kendi kendime söylenir gibi sıkıntı içinde ellerimi ensemde kenetleyip tavana bakarak ''Bugün hava kar yağıyor. Çok kötü.'' dedim. O cevap vermedi. Bütün bunlar çok çirkindi. Bir dakika geçtikten sonra başımı hafifçe ondan yana çevirerek yürekten gelen bir sesle sordum. ''Buralı mısın sen?'' ''Hayır. Nerelisin?'' İstemeyerek ''Rigalıyım.'' diye cevap verdi. ''Alman mısın?'' Rus. Çoktan beri mi buradasın? Nerede? Bu evde. 2 haftadır. Hep kesik kesik konuşuyordu. Gitgide de kesikleşiyordu sesi. Mum sönmüştü. Yüzünü tam olarak seçemiyordum. Annem babam var mı? Evet. Hayır. Var. Nerede onlar? Orada. Riga'da. Neyin nesi onlar? Hiç öyle. Nasıl öyle? Kim ne iş yapıyorlar? Esnaf. Sen hep onların yanında mı oturdun? Evet. Kaç yaşındasın? 20. Niçin ailenin yanından kaçtın? Hiç işte. Bu hiç işte sözü her şeyi bitirmişti. Sus artık demekti. İkimiz de sustuk. Niçin oradan kaçıp gitmedim? Tanrı bilir. İçim sıkılıyor. Sanki boğulacak gibi oluyordum. O gün başımdan geçen olaylar kendiliklerinden, zihnimden karma karışık gelip geçmeye başladı. Ansızın bir olay geldi aklıma. Sabahleyin daireye koşa koşa giderken rastladığım bir olaydı bu. Aslında hiç konuşmak istemiyordum ama birden elimde olmadan kaçırıverdim ağzımdan. Bugün bir tabut götürüyorlardı. Bir ara neredeyse düşüreceklerdi ellerinden. Tabut mu? Evet, Sennaya sokağında bir bodrumdan çıkarıyorlardı. Bodrumdan mı çıkarıyorlardı? Bodrumdan sayılmaz. Daha doğrusu bodrum katından. Ama biliyor musun, orası, aşağısı, kötü bir evden, her taraf pislik içindeydi. Çöpler, süprüntüler, leş gibi kokuyordu. İnsan iğreniyordu. Sustuk gene. Sonra yeniden konuşmaya başladım sessizliği bozmak için. Bugün de ölü gömmek için çok kötü bir gün doğrusu. Niçin kötü olsun? Kar yağıyor. Esnedim. Bir süre sustuktan sonra birdenbire ne değişir ki dedi. Hayır, çok kötü. Ben gene esnedim. Mezarı kazanlar bol bol sövmüşlerdir kar yağdıkça. Mezar da hep su dolmuştur. Kız tuhaf bir merakla niçin suyla dolsun mezar diye sordu. Sesi gitgide sertleşiyor, eskisinden daha kesikleşiyordu. Birden içimden bir duygu dürtmeye başladı beni. Nasıl su dolmaz? Dipte en az 6 verşok su birikmiştir. Burada Volkov'da su çıkmayan kuru bir tek mezar kazamazsın. Neden? Nasıl neden? Her yerden su çıkıyor. Her yer bataklık. Cenazeyi öylece doğrudan doğruya suyun içine koyarlar. Kendim de gördüm. Hem de çok kez. Oysa hiç görmemiştim. Volkov mezarlığına da hiç adımımı atmamıştım. Yalnızca başkalarının anlattıklarını dinlemiştim. Yoksa sen ölmekten hiç korkmuyor musun diye sordum. Kendini savunmak istiyormuş gibi, niçin ölecekmişim ki diye cevap verdi. Nasıl olsa günün birinde öleceksin. Tıpkı bugün gördüğüm ölen kız gibi öleceksin. Bu kız da senin gibi yalnız bir kızdı. Veremden ölmüş. Hiç olmazsa kızcağız hastanede ölseydi. Anlaşılan o kızı tanıyor diye düşündüm. Kızcağız diyerek acıyor. Gitgide bu tartışmaya kendimi kaptırarak onun patron kadına da borcu varmış dedim. Veremli olmasına aldırış etmeden ölünceye değin o evde çalışmış. Orada toplanan arabacılar, askerler aralarında konuşup duruyorlardı. Anlaşılan çoğu tanıyordu onu. Gülüşüyorlar, eğleniyorlardı. Hemen meyhaneye gidip kızı anacaklarını söylediler. Bu söylediklerimin çoğunu uydurmuştum. Sustum. Derin bir sessizlik başladı. Neredeyse soluk bile alamıyordu o. Yoksa sizce hastanede ölmek daha mı iyi olur diye sordum. Hepsi bir değil mi dedi. Sonra sinirli bir sesle ekledi. Peki neden durup dururken ölecekmişim? Şimdi olmasa bile daha sonra ölmeyecek misin sanki? Sonrasını bırak şimdi. Öyle şey olmaz. Sen şimdi gençsin, güzelsin, tazesin. Senin değerin de o kadar. Ama bir yıl sonra bugünkü gibi olamazsın, çökersin. Bir yıl sonra mı? İğnelemekten zevk alırcasına. Herhalde bir yıl sonra bugünkü değerinden yitireceksin diye devam ettim. O zaman buradan ayrılacak, daha düşük bir başka eve geçeceksin. Bir yıl sonra da bir üçüncü eve düşeceksin. Gitgide daha da düşeceksin. 7 yıl kadar sonra ise Sennaya sokağında bir bodruma düşeceksin. Eğer bu kadarla kalsan gene iyi. İşin kötüsü bir de bakacaksın ciğerlerin zayıflamış, hiç olmazsa üşütmüşsün. Dünyada o kadar çok hastalık var ki. Bu yaşayış sürdükçe hangi hastalığa tutulursan tutul bir daha yakanı kurtaramazsın kolay kolay. Ölüp gidersin sonunda. Birden kıpırdanmaya başladı ve hırçın bir sesle ölürsem ölürüm ne çıkar bundan dedi. Çok yazık olur. Kime yazık olur? Yaşamına. Gene sessizlik. Hiç nişanlandın ya da evlendin mi? Size ne bundan? Sizi cevap vermeye zorlayamam. Doğru. Bana ne? Ne diye kızıyorsun? Kuşku yok ki senin de bir sürü sıkıntıların olmuştur. Ama bana ne? Ama gene de çok acıdım. Kime? Sana acıdım. Güç duyulabilen bir sesle acımaya değmez diye fısıldadı ve yine kıpırdadı. Kan beynime sıçramıştı sanki. Nasıl? Ben onunla böyle ilgileneyim, yakınlık göstereyim, o ise... Sen ne düşünüyorsun? Yoksa tuttuğun yolun iyi olduğunu mu sanıyorsun, ha? Öyle bir şey düşündüğüm yok. Düşünmüyorsun daha da kötü. Önünde vakit varken aklını başına topla. Henüz epey vaktin var. Daha gençsin, güzelsin de. Birini sevebilir, kocaya varır, mutlu olabilirsin. Biraz önceki sert, aceleci konuşmasına devam etti. Bütün evlenenler mutlu olamaz ki. Hepsi olamaz, kuşkusuz. Ama gene de buradakinden çok daha iyidir. Hem de kıyaslanamayacak kadar. Birini seversen, mutlu olmasan da yaşayabilirsin. Yalnız üzüntülerle de olsa, yaşamak güzel şeydir. Oysa burada, sırf çirkef çukuru. Üf! İğrenerek başımı çevirdim. Artık kuru kuruya akıl hocalığı yapmayacaktım. Konuştuklarımın hepsini içimde duyarak gitgide coşuyordum. Kendi köşemde yıllarca yanlış başıma yaşamakla edindiğim yüce fikirleri bir başkasına açmak için ne zamandır dayanılmaz bir istek içinde kıvranıyordum. İçimde bir ateş parlamıştı sanki. Asıl amacım ortaya çıkmıştı. Sakın benim burada oluşuma bakma. Ben senin için bir ölçü olamam. Belki de aslında senden de kötüyüm. Bunu söyler söylemez de kendimi temize çıkarmak için çabuk çabuk ekledim. Ben gerçi buraya sarhoşluğum yüzünden uğradım. Üstelik zaten erkeklerle kadınlar bir olamaz. Aralarında dağlar kadar fark vardı. Söz gelişi, buraya gelir, istediğim her türlü haltı karıştırırım ve sonra da çeker giderim. Çünkü ben kimsenin tutsağı değilim. Şöyle bir silkinince de tüm kirlerimden arını veririm. Oysa sen hiç de böyle değilsin. Eli kolu bağlı bir tutsaksın. Burada hem kendini hem de tüm benliğini satıyorsun. Belki ileride seni saran bu zincirlerden kurtulmak, onları koparmak isteyeceksin. Ama uğraştığın oranda bu zincirler daha çok sıkıp saracak seni. Ah o zincirler ne kadar kötüdür. Ben de bilirim onları. Şimdilik sana söyleyeceklerim bu kadar. Zaten daha derinliğine inecek olsam beni anlayamazsın. Şimdi söyle bakalım, sen patrona borçlu musun, değil misin? Sonra kızın hiçbir cevap vermemesine, susarak can kulağıyla dinlemesine rağmen devam ettim. Bak görüyor musun, işte o zincirlere sen de bağlanmışsın. Bir daha çok güç kurtarabilirsin. Hep böyle yapıyorlar, hepsi aynı kafada, ruhunu şeytana. Belki ben de senin gibi mutsuz biriyim. Ne biliyorsun? Belki can sıkıntısından kendimi bile bile bu çirkef çukuruna atıyorum. Herkes üzüntüsünden içer. İşte ben de üzüntümden burada bulunuyorum. Hadi söyle bakalım. İyilik bunun neresinde? İşte biz seninle biraz önce birleştik. Biraz önce birbirimize ağzımızı açıp tek bir söz söylemedik. Sonra hiç de dostça olmayan bir biçimde konuştuk. Sevişmek bu mudur? İnsanlar insanlarla böyle mi birleşmek zorundadır? Bu rezalettir, başka bir şey değil. Kız kesinlikle ve aceleyle onayladı beni hemen. Evet, bu evetteki acelecilik şaşırtmıştı beni. Demek ki biraz önce beni incelerken onun kafasından da aynı şeyler geçiyordu. Demek onun da bir takım düşünceleri kavrama yeteneği vardı. Şeytanlar alsın bu merak denen şeyi, bu benzerliği diye düşündüm. Neredeyse keyfimden ellerimi ovuşturacaktım. Hem böyle genç bir ruhun üstesinden gelmek pek de güç olmayacaktı. Gitgide bu oyun daha çok çekiyordu beni kendine. Kız başını bana iyice yaklaştırdı. Karanlıkta dirsekleri üzerine doğrulduğunu sezdim. Belki de beni incelemeye başlamıştı gene. Gözlerine bakamadığım için üzülüyordum. Derin soluk alışlarını duyuyordum. Biraz daha amirane bir tavırla başladım konuşmaya. Peki sen buraya niçin geldin? Hiç, öyle. Baba ocağında durmak daha iyidir. Baba evi daha rahattır. Sıcak, kimsenin karışmadığı bir yerdir. Kendi yuvandır. Ama ya durum öyle değilse, ya kötüyse? Birden bu tür konuşmaları bırakmak gerek. Duygulu konuşmalar işe yaramaz. Bir sonuç elde edilmez düşüncesi parladı kafamda. Fakat bu düşünce şöyle bir parlayıp geçmişti. İtiraf edelim ki bu kız gerçekten de beni ilgilendirmeye başlamıştı. Üstelik de sinirlerim iyice zayıflamış, kendiliğimden elimde olmadan böyle bir havaya girivermiştim. İnsan böyle temiz duygularla doluyken de kolaylıkla aldatılabilir. Ben çabuk çabuk kim bilir dedim. Her şey olabilir. Şuna da kesinlikle eminim ki seni birileri kırdı, gücendirdi. Şimdi onlar senin önünde, senin onların önündeki suçluluğundan çok daha suçlu durumdadırlar. Şu anda yaşamının öyküsünü hiç bilmediğim halde şunu söyleyebilirim ki, senin gibi bir genç kızın buraya sırf merak yüzünden düşmesi olacak şey değildir. Güçlükle duyulan bir sesle, "Nasıl benim gibi bir genç kız?" diye fısıldadı. Ama ben duymuştum. "Hay şeytan götüresici, ben de onurunu okşuyorum. Çok kötü, iğrenç bu. Ama belki de daha iyi. O hep susuyordu. Görüyor musun Liza? Ben kendimi gözümün önüne getiriyorum. Eğer benim de çocukken bir ailem olsaydı, şimdiki durumumda olmazdım herhalde. Sık sık düşünmüşümdür bunu. Bir aileye ne kadar kötü derlerse desinler, gene de bir ailedir. Ve anne ile baba hiçbir zaman kötülüğünü istemez. Düşman ya da yabancı gibi olamaz. Yılda bir kez bile olsa sana sevgi gösterirler. Her şeye rağmen bir evin, bir yuvan olduğunu bilirsin. İşte ben ailesiz büyüdüm. Belki de bu nedenle şimdi böyle duygusuzun biriyim. Gene beklemeye başladım. Yoksa hiç anlamıyor mu? Benimki de çok gülünç bir durum doğrusu. Ders veriyorum sanki diye düşündüm. Onun ilgisini çekmek istercesine, eğer bir baba olsaydım, kızımı oğullarımdan daha çok severdim diye dokundurdum. Doğrusu kızarmıştım bunları söylerken. Bunu niçin söylediniz diye sordu o. Hah, demek ki dinliyor beni. Hiç, öyle söyledim. Nedenini ben de bilmiyorum Liza. Bak Liza, bir baba tanıyorum. Yüzü hiç gülmeyen sert bir adamdı. Ama kızının önünde hemen diz çöker, ellerini ayaklarını öper, kızının bir istediğini iki etmezdi. Akşamları kızı baloda dans eder, adam ise belki 5 saat olduğu yerde hiç gözlerini kırpmadan kızını beklerdi. Adam kızıyla aklını bozmuştu anladığıma göre. Kız geceleri yorgun düşüp yattığı zaman uyur uyumaz babası hemen yerinden kalkar, yavrusunu öper, kutsardı. Kendisi pis, yırtık pırtık giysilerle dolaşırdı. Eli de çok sıkıydı ama kızı için yapmayacağı şey yoktu. Hele aldığı armağanları kızı beğendiği zaman sevincinden göklere uçardı. Babalar annelerden daha çok düşkündürler kızlarına. Bu yüzden bir kız baba evinde çok mutlu yaşar. Öyle sanıyorum ki kızım olsaydı kocaya bile veremezdim. Hafifçe gülümseyerek iyi ama nasıl olur diye sordu. Kıskanırdım vallahi. Bir başka insan nasıl olur da öpebilir? Bir yabancı nasıl olur da onu babasından daha çok sevebilir? Bunu düşünmek bile çok ağır. Kuşkusuz bütün bunlar çok saçma. Sonunda herkes aklını başına toplar. Ama ben kızımı evlendirmeden önce bütün isteyenlerin değerini sıfıra düşüreceğim diye kendime yapmadık eziyet bırakmazdım herhalde. Sonunda da kendi sevdiği bir gence verirdim. Ama biliyor musun, bir babanın gözüne en çok kızının gönül verdiği erkek kötü görünür. Bu her zaman böyledir. Pek çok ailede bu nedenle anlaşmazlıklar çıkar. O birden, ama öyle aileler de vardır ki kızlarını namusuyla evlendirmek bir yana, parayla satmak için can atarlar dedi. Ha, demek asıl sorun buydu.